Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 5. Ayrım. 5. New York, kışın başından beri sadece bir hafta kar altında kalabilmiş, ardından her şey, ne yüdüğü belirsiz, şeffaf bir kahverengiye bürünüp sonunda da silinmişti. Annabel Prospect Park'a doğru giderken yeniden ilk kar taneleri otomobilinin ön camından uçuşmaya, kaldırımları erimiş karla kaplamaya başladı. Villa Litchfield gündüzleri de benzersizliğini koruyor ama daha sıcak görünüyordu. Annabel arabasını yakınlarda bir yerde bıraktı. Heyecanlı ve uzun bir geceden sonra bir fırsatını bulup yaptığı şekerlemeden yeni dönen Stanley Briggs'i bulması uzun sürmedi. "Briggs, bana ayıracak birkaç dakikanız var mı?" dedi Annabel. Sonuca ulaşmak için bildiği en iyi silah olan dostça tebessümle. Adamın uyuşuk ifadesini görünce ekledi. "O kadını, tam olarak bulduğunuz yeri tarif etmenizi istiyorum." "Pek kolay olmayacak. Oraları çok geniş. Ben size bir patikayı tarif etsem de, siz bambaşka bir yola sapabilirsiniz. Sizi götüreyim. Özel bir şey mi arıyorsunuz?" Fazla ayrıntıya girmek istemeyen Annabel kafasını salladı. "Sadece görmek istiyorum." Briggs omuzlarını silkti ve sırtına park bekçisi rozetini taşıyan ceketini geçirdi. "Gelin, arabayla gidelim. Böylesi daha kolay olur." Küçük yeşil pick-up, asfaltlanmış iki yoldan geçerek ağaçlık alanı batıdan doğuya kat etti. Başka bir araç göremeyen Annabel, Briggs'e nedenini sordu. "Bu iki yol birkaç aylığına halka kapalı olduğundan," diye açıkladı bekçi. "Kimse yok. Park bütünüyle elden geçiriliyor. Bazı bölgeleri yeniden düzenlenecek. Onun için bu iki yolun kapanması, sürücüleri parkın çevresinden dolaşmak zorunda bırakıyor. Aldığımız şikayetleri tahmin edersiniz." "Projeden söz edildiğini duymuştum ama başladıklarından haberim yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam, proje kayıkhanenin onarılmasını da kapsıyor. Bu da iyi bir şey." Çoğu meslektaşı gibi Annabel de ıssız Lulwater Gölcüğü'nün kıyısındaki harap binada gerçekleşen saldırı, uyuşturucu ve aşırı doz dosyalarıyla uğraşmış, daha dedektifliğe gelir gelmez, eline verilen ilk soruşturmada genç bir siyahın cesediyle karşılaşmıştı. Meraklı ördeklerin kanat çırpışlarıyla, kayıkhanenin kapısını çarpan rüzgarın ortasında, delikanlının yüzünü mavi ve kırmızıya boyayan polis sirenlerini hala, bütün ayrıntılarıyla hatırlıyordu. Oraların iç karartıcı yerler olduğunu düşündü ürpererek. Araba göle 10 metre kadar yukarıdan bakan bir köprüden geçiyordu. "Briggs tepesine geliyoruz. Kızın bulunduğu yer orasıydı," dedi Briggs. Sanki birden dedektifin oyununa katılmaya karar vermiş gibi çok ciddi bir sesle. Arabayı iki büyük ceviz ağacının arasında durdurdu ve Annabel'i bir dizi tahta kütükten basamakla başlayan bir patikaya doğru götürdü. Etraflarında kent sanki kaybolmuştu. İnat eden tek ses, bitkilerin boğuklaştırdığı East Lake Drive trafiğinin uğultusuydu. Kurşuni gökyüzünden hala toprağa değer değmez küçük su lekelerinde kaybolan yumuşak kar taneleri dökülüyordu. Güçlü ağaç gövdelerinin arasında kıvrıla büküle giden yokuşu izlediler. Birbirlerine sürten kabukların çıtırtılarını duydular. Briggs, bayırın ortasında durdu. Buradan, çıplak ağaçların arasından, gölün bir kısmını görüyorlardı. Gölün yüzeyi kasvetliydi, renksiz ve gri dalgacıklarla kaplıydı. Görüntü tam bir kış manzarasıydı. Hayatın durmuş, iyimserliğin askıya alınmış haliydi. "İşte," dedi Briggs, "şurada, aşağıdaydı." Gölün kıyısında sazlık ve kamışlarla kaplı bir alanı gösterdi. Sazların arasında sürünüyor, hemen aşağıda görülen, daha açık olan bölgeye varmaya çalışıyordu. Orası, suyun çevresindeki bitkileri korumak amacıyla kışın kapatılan eski bir patika. "Sonradan bölgeyi incelediniz mi?" Briggs kadına sanki Rusça konuşuyormuş gibi baktı. "Yo, hayır, bir kanıt aramıyorduk ki. Ortada cinayet falan yoktu. Yani kadın hayattaydı demek istiyorum. Onun için onu olabildiğince çabuk, sıcak bir yere götürmek gerektiğini düşündüm." Annabel gözlerini sazlıktan ayırmadan başını salladı. "Evet, en önemlisi de buydu." Minicik çitin üzerinden geçip çalılıklara tutunarak yokuşu inmeye niyetlenirken Briggs'in elini hissetti. "Hey, durun, buradan inerseniz bir tarafınızı çizersiniz. Aşağıda bir yol var, benimle gelin." Yokuştan inmek daha kestirme görünmesine rağmen genç kadın itiraz etmedi. Yürüyüşten yararlanıp cebinden çıkardığı bir çin çubuğuyla saçlarını ensesinde topladı. Gölün kıyısına indiklerinde rüzgarın soğuk dilini hissettiğinden deri ceketine biraz daha gömüldü. Geldiğimde buralarda bir yerde buldum onu. Park bekçisi işaret parmağıyla seyrek iki ağaç kümesini gösterdi. Annabel kümenin çevresinde dolaştı. Nereden kaynaklandığını anlamak için ıslak topraktaki izlerin üzerine eğildi. Birbirine paralel bir sürü taze karık görülüyordu. Genç dedektif çevreyi araştırmaya, ağaç gövdelerini incelemeye, çalılıkları taramaya koyularak 15 dakika geçirirken Briggs onu dikkatle izledi. Taramaya yardım etmeye çalışmadı. Herkesin işi kendine. İstediğini bulamayan Annabel, yerdeki izlerden, kadının süründüğü yerden sazlığa kadar olan bölümü tersten inceledi. Burada toprak, sünger gibiydi ve çürümekte olan bitki kalıntıları yerin bir bölümünü kaplamıştı. Buradan kurtulması bir mucize diye düşündü Annabel. Kış gecesi, çırılçıplak bir halde, burada uzanmışken, onu hemen bulduğu için Briggs'e teşekkür etmeli. Burada da, önce durumu genel olarak gözden geçirdi. Sonra da kamburunu çıkartıp çömelerek ayrıntıları incelemeye koyuldu. Stanley Briggs kenara çekilip üzerine oturmak için bir kaya seçmiş, sabırla sıkıntısının üstesinden gelmeye çalışıyordu. Dakikalar geçiyor, dedektif oyununu sürdürüyor, adam neredeyse cebinden dev bir büyüteç çıkarmasını bekliyordu. Gözlerini göle, göğün bu renksiz aksine çevirdi ve bu cennetin grisini yeryüzüne püskürten dünyanın gerçek bir yansıması mı diye kendi kendine sordu. Ya gerçek buysa, ya zamanla öteki dünyanın lekesiz beyazlığı ve başlangıçtaki saflık kaybolduysa, İncil bize hiçbir şeyin, masumiyetin bile ebedi olmadığını söylüyor. Briggs kafasını kuvvetle salladı. Bütün bu küçük kuşkuların uzağındaki Annabel, işe koyulalı neredeyse yarım saat olmuştu. Yerden kırık bir saz alarak toprağı eşeledi. Umutsuzca da olsa herhangi bir iz arandı. Yapmak zorundasın dostum. Elinde başka bir şey yok çünkü. Buraya bunun için gelmişti. Hemen arkasından kafa derisini, ikinci kadının saçlarını düşündü. Bu bile başlı başına bir ipucuydu. Birincisi maddeni, koyu renk tüyleriyle İspanyol tipiydi. Oysa ikincisi kızıl. Üstelik saldırganın sperm örnekleri de ellerindeydi ama polisin veri bankasına kayıtlı değildi. O yüzden işe sıfırdan başlamak zorundaydılar. Ve meçhul bir kızıl saçlının kafa derisi. Annabel'e izlenecek yeni bir ipucu olarak görünmüyordu. İyice düşününce bu ikinci kafa derisi yeni bir iğrençlik dışında hiçbir anlama gelmiyordu. Çılgının biri nasıl olur da işi bir kafa derisini yüzmeye? Annabel olduğu yerde donup kaldı. Ayaklarının dibindeki sazların arasında bir şey kıpırdıyordu. Eğildi ve bir kurbağanın kaygan vücudunu gördü. Zavallı kızım, artık kurbağalarla düş görmeye başladın. Doğrulmak üzereydi ki, gözleri bir tutam ot sandığı saz gibi sarı bir şeye ilişti. Kurbağanın burnu o şeyin içindeydi. Annabel, ot tutamını elindeki çubuğun ucuna takıp kaldırdı. Kümenin altından kırmızı kabuklar göründü. İğrenmekten mi yoksa öfkeden mi anlamadan dudaklarını büzerken karnının kazındığını hissetti. Elinde kanı pırmış bir kafa derisi tutuyordu. Saçları sarı bir kafa derisi. Hiç kuşku yok. Üçüncü bir kişi bu. Annabel ellerini göğsünde kavuşturarak çalışma masasının arkasında duruyor ve sırtını odanın ortasındaki alçı sütuna dayamış dev zenciye bakıyordu. Jack Taylor da oradaydı ve her zamanki gibi masasının üzerinde oturuyordu. Bütün bunların ne anlama geldiğini kavrayabiliyor musunuz diye ısrar etti yüzbaşı Woodbine. Bölgemde böyle şeyler istemiyorum. Seri cinayet işleyen katiller falan. Bütün bunlar FBI'ın kovboylarına göre. Buradaysa önce bölge müfettişi, arkasından polis müdürü hatta belki de belediye başkanı binecek tepeme. Sanki bir şey hatırlamış gibi birden Taylor'a döndü. Üstelik daha emin değiliz. Belki de kafa derilerinin sahibi olan kızlar hala yaşıyorlardır. Olamaz mı? Hiçbir fikrim yok Michael. Taylor ellerini kaldırmış, avuç içlerini tavana çevirmişti. Nereden bileyim, küçük parmağım Brooklyn'de kafa derileri soyulmuş hatunlar görülmediğine göre bir yere hapsedilmiş olmaları gerektiğini söylüyor. Aynı fikirde değil misiniz? Laboratuvar sonuçlarını bekliyoruz diye tamamladı Annabel. Önceliği bize verecekler. İncelemeden sonra şeyler, ne korkunç bir kelime. Kafa derileri hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliriz. Annabel, kadının çılgınca firarından önce, sanki yaşadığı kabusun kanıtlarını taşımak istercesine, elinde iki kafa derisiyle, kapma fırsatını bulduğu iki ganimetiyle, caddede çırılçıplak koşuşunu gözünde canlandırmaya çalıştı. Woodbine gömleğinin cebinden bir Chesterfield çıkardı. Bu intihar dürtüsüne karşı çıktığım için üzgünüm yüzbaşı ama burada sigara içiliyor dedi Taylor. Masasının üzerine kendi eliyle yerleştirdiği işareti göstererek. Tanıştıkları günden beri bunu belki bininci kez tekrar ediyordu. Woodbine hiçbir karşılık vermedi. Düşünceli düşünceli sigarasını yaktı. Lanet olsun, medya böylesi bir olayın kokusunu alırsa neler olacağını hiç düşündünüz mü diye söylendi dumanı üflerken. Taylor başını salladı. Evet buldum. New York'ta kızıl derili bir katil. $24 ruhu için Hollanda asıllı kadınları öldürüyor. Çevirenin notu. Hollandalılar Manhattan'ı kızıl derillerden $24 almışlardı. Ama olmaz. Prospect Park'ta bulduğumuz zavallının İspanyol kökenli olduğunu unutmuşum. Bakın, işte bu manşetleri bozuyor. Annabel yaşadığı gerginliğini hafifletmek için ortağının yaptığı bu esprilere kulak asmamayı çoktan öğrenmişti. Ya şu dövme, neymiş gerçekten bileniniz var mı diye sordu Woodbine. Hiçbir şey ifade etmiyor. Belki de hiçbir anlam taşımayan bir taşkınlık halinin ürünü. Herhangi bir şeydir dedi Annabel. Bir çeşit mesaj ya da bize meydan okumak için bilmece olamaz mı? Zodyak katilinin yaptığı gibi. Yüzbaşı Woodbine bu son soruyu Annabel'e eğlenceli gelen hoş bir saflıkla sormuştu. Rahatlamak istiyor diye düşündü. Duruma hakim olduğumuza, her soruya cevap verebileceğimize inanmak derdinde. Woodbine çözümlenmesiyle onu sahnenin önüne taşıyacak böylesi olayların özlemini çekeceklerden değildi. Onun hırsı yüksek bir makama terfi etmeye değil, emrindekileri iyi yönetmeye yönelikti. Yine de bölgenin istatistiklerini iyileştirmek amacıyla birkaç yıl önce yerleştirdiği hemen sonuç politikası onu işin içine bizzat girmeye zorluyordu. Hayır dedi Taylor, bu romanlarda gördüğümüz türden bir bilmece değil. Meçhul kadının bulunması söz konusu değildi. Ben onun gerçekten kaçtığını düşünüyorum. Pekala, bunları yapan herifi enseleyelim. O zaman dövmenin de sırrını çözeriz dedi Woodbine. Bir çocuk oyunundan bahsediyormuş gibi. Taylor itiraz etmek için işaret parmağını kaldırırken, Annabel, ortağının hevesini kursağında bıraktı. Jack, Parkside Caddesi'ndeki tanıkların neler söylediklerini anlatır mısın? Pek işe yarar bir şey yok. Hepsi de kadının bir çılgın gibi koştuğunu, Ocean Caddesi'nden geçip parka girdiğini söylüyor. Nereden geldiğini söyleyebilecek birine rastlamadım. Bir satıcı, kavşağın 10 metre berisinde bakkal dükkanı işleten biri var. O da kadını kaldırımın üzerinde çırılçıplak koşarken görmüş. Kronolojik olarak kadını ilk gören o. Daha fazla bilgimiz yok. Akşam olduğunda Flatbush özellikle hareketli sayılmaz ama hepten ıssız da değildir. O yüzden Parkside ve Ocean caddelerinin arasıyla sınırlı bir çevreden kaçtığını kabul etmek gerek. Yüzbaşı Woodbine sigarası ağzında ellerini ovuşturup özetledi. Pekala, size takviye olarak Collins, Atwell, Fremont ve Lenhart'ı gönderiyorum. Bölgeyi tarayın. Konuşma yaşına gelmiş herkese sorular sorun. O kızcağızın nereden gelmiş olabileceğini bulun. Bir evden çıkmış ya da bir arabadan kaçmışsa, araba neredeymiş, rengi ve markası neymiş, hepsini bilmek istiyorum. Taylor içini çekti. Çok keyifli olacak. Woodbine 2 metrelik boyunun tepesinden Taylor'ı ve Annabel'i süzdü. Sigarasından nefesler çekerken tereddüt etti, sonra da buyurdu. Her şeyden önce gidip biraz dinlenin. Ötekiler siz olmadan da başlayabilir. Akşamın altısıydı. Yorgunlukları gözlerinden belli olmasına rağmen ikisi de eve dönmeyi düşünmemişti. Gündelik hayatları önemsiz soruşturmalardan, tezgah hırsızlıklarından, soygunlardan, 1-2 saldırıdan oluşuyor, yılda ortalama 4 ya da 5 cinayetle karşılaşıyorlardı. Her ikisi de sigorta sahtekarlığı bölümünden kurtulabildikleri için memnundu. Hiçbir NYPD polisi böylesi bir soruşturmayı kaçırmak istemezdi. Çevirenin notu, New York Police Department, New York Polis Teşkilatı. Ne kadar çelişkili görünürse görünsün, böylesi bir soruşturmada bir müfettişin mücadele etmek istediği her şey mevcuttu. Hiçbir şey bir tanığın hafızası kadar nazik olamaz yüzbaşı. Zaman hafızayı etkileyeceğinden en iyisi hiç vakit kaybetmemek, dedi Annabel, saatini gösterip. Daha yatma saati gelmedi. Woodbine adet yerini bulsun diye homurdanırken Annabel ve Taylor ayaklandı. Damon Roy Salvo kapıyı vurmadan odaya girdi. Elindeki kağıdı Annabel'in masasına bıraktı. Metodist hastanesinden bir faks. Bana kalırsa doktorlardan birinin sana zaafı var. Baksana sana bir ilaç reçetesi göndermiş dedi gülümseyerek. Annabel kağıttakileri hızla okudu. Analiz sonuçlarıydı. Doktor Darton meçhul kadının aldığı maddenin ativan olduğuna inanıyordu. Korku ve uykusuzluğa karşı reçeteyle satılan bu ilacın çok yüksek dozda kullanıldığında oldukça etkili olduğunu belirtiyordu Doktor Darton. Etkin maddesi, lorazepam olan ilacın işe yaraması için 1 miligramlık dozlarda alınması gerekiyordu. Oysa meçhul kadının aldığı 4 miligram herhangi birini 8 saat uyutmaya hatta komaya sokmaya yeterliydi. İşte size bir başlangıç noktası diye haykırdı Woodbine. O'Donnell, bunu araştırın. Bana ativan reçetesi yazan doktorlarla hastaların listesini bulun. Flatbush mahallesinden başlayarak Prospect Park civarında kim varsa sakın o tıbbi sır saçmalıklarıyla kafamızı ütülemesinler. Durumu anlatın. Uygun bulacağınız bir strateji izleyin. Bakalım ne bulacaksınız? Eğer yardıma ihtiyacınız olursa her an 70 ve 71. bölgelere de başvurabiliriz. Ne de olsa onların alanı. Yüzbaşı, bugün çok formdasınız dedi Annabel. Ne demezsin? Acele etseniz iyi olur. Gece olmadan yeni bir kafa derisiyle karşılaşmak istemiyorum. Onun için başlayın. Öteki dördünü hemen gönderiyorum. Taylor, bu soruşturmayı sen yönetiyorsun. Sigarasını yarı dolu bir içecek kutusunda söndürdü ve kapıdan eğilerek çıktı. Annabel ve Taylor, 78. bölge karakolunun giriş katına varmak için dar basamaklardan iniyordu. Ativa'nın güvenilir bir ipucu olacağından pek emin değilim dedi Jack. Herif reçetesini çok zaman önce bu kahrolası kentin herhangi bir doktorundan ya da hastanesinden hatta New Jersey'den bile almış olabilir. Doktorların işbirliği yapmasını sağlasan bile sonuç almak günler hatta haftalar sürebilir. Tam bir çıkmaz. Şimdilik bunu boş ver de benimle gel. Annabel, Jack'in çalışma yöntemine alışmıştı. Zaman kaybetmemek için yüzbaşının neredeyse her dediğini kabul eder gözükür ama eğer kafasında bir fikir varsa inadından vazgeçmezdi. Soruşturmasını istediği gibi yürütür, sadece çabukluğa ve sonuca önem verirdi. Daha iyi bir fikrim var Jack dedi Annabel. Senin de dediğin gibi doktorlara başvurmak zaman kaybından başka bir şey olmayacak. Ben şansımı başka yoldan deneyeceğim. Ortağına kurnazca göz kırpıp ceketinin fermuarını çekti. Kalın derinin içindeki kürklü astara sığındı. Dışarıda rüzgarın keyfine göre savurduğu beyaz tanelerle kar yağıyordu. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 47. Devamı 6. ayrımda.